Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin ve destekçimiz Banu Akşehirlioğlu Alptekin'e teşekkür ediyoruz. Bu hafta biliyorsunuz yine Ömer Madra yok. Covid nedeniyle takip altında ama iyi haberlerini alıyoruz. Ama bugün yalnız değilim. Bir konuğum var, Koray Doğan Urbarlı. Koray, günaydın.
Günaydın Ümit, günaydın.
Koray'la bugün, Koray Yeşil Gazete yazarı, aynı zamanda Yeşil Gazete TV ile son zamanlarda özellikle bu salgın sonrası daha fazla gündeme gelen konularla ilgili programlar yapıyor Yeşil Gazete TV'de ve ayrıca ikimiz de Yeşiller Meclisi'ndeyiz. Dolayısıyla bugün biraz özel bir program olacak ve bugünkü programın amacı Yeşillerin 10 ilkesi vardır. Konuyla ilgilenen herkesin aşina olduğu bu 10 ilke, yeşil siyasetin 10 ilkesi güncellendi geçen günlerde. Daha doğrusu bir yıla yakındır süren bir çalışma vardı ve en son hali kabul edildi Yeşiller Meclisi tarafından. Koray'la biraz onu konuşacağız çünkü bu ilginç bir gelişme. Yeşil siyaseti takip edenler açısından değişen şartlarda, değişen gündemde neden böyle bir ihtiyaç duyulduğunu ve bu ilkelerin şimdi nasıl tekrar şekillendiğini de konuşmak ilginç olabilir. Ama ondan önce biraz daha genel bir sohbetle başlayalım istiyorum Koray'la. Çünkü şu anda Yeşiller Meclisi, geçen yıl kurulan Yeşiller Meclisi, Yeşillerin tekrar siyaset yapmak için bir araya geldiği yeni bir yapı. Bu yapı tekrar yeniden Yeşiller Partisi'nin kurulması için çalışmaya başladı ve bu çalışmalarını sürdürüyor. Dolayısıyla yeşil siyaset en azından belli bir çevrede bu işin siyasetini, aktivizmini uzun süredir yapan insanlar arasında tekrar gündeme geldi. Dolayısıyla ben Koray'a biraz neden diye sorarak başlamak istiyorum. Yani sence neden tekrar yeşil siyaset gündeme geldi ve bugünün şartlarında nasıl bir fark yaratabilir? Çünkü işte malum çok ağır bir krizden geçiyor Türkiye'de, dünyada. Biraz böyle başlayalım mı?
Tabii. Aslında neden şimdi, belki neden mesela 1970'te dünyada ortaya çıktı? Neden 1988'de Türkiye'de partileşme, ilk Yeşiller Partisi ortaya çıktığıyla da bağlantılandırabiliriz? Yani 1970'te dünyada ortaya çıkmasına sebep olan koşulları düşünelim. 88'de Türkiye'de ortaya çıkmasına sebep olan koşulları düşünelim. Ve şimdi 2020 Türkiye'sine baktığımızda aslında hiçbir şeyin daha iyiye gitmediğini görüyoruz. O Yeşillerin itiraz ettiği noktalarda hiçbir şeyin neredeyse daha iyiye gitmediğini görüyoruz. O yüzden de aslında Yeşillerin tekrar bu itirazı Türkiye'de daha yüksek sesle dile getirmesi gerektiği bir döneme geldik. Özellikle dediğin gibi işte bu Covid-19 krizi, üstüne zaten var olan ağır bir ekonomik kriz, 2008'den beri tüm dünyayı saran bir ekonomik kriz var. Savaşlar var. Daha geçenlerde Srebrenica'nın yıl dönümünü yaşadık. İşte Srebrenica mesela yaşandığında bir taneydi. Fakat şu anda dünyada kaç tane Srebrenica katliamı gibi katliam yaşanıyor onu bile bilmiyoruz. Yani aslında belki büyük bir dünya savaşı yaşamıyoruz. Üçüncü dünya savaşının içinde değiliz herkesin dahil olduğu. Fakat bir taraftan da bütün dünyada bir savaşlar var. Savaşların getirdiği bir mülteci krizi var. Yani aslında yeşil politikanın yanıt vermeye çalıştığı bütün sorunlar yeşiller ortaya çıktığından beri katlanarak artıyor. Buna da belki Türkiye'den bir yanıt olma çabası diyebiliriz yani şu an Yeşillerin tekrar ortaya çıkma hikayesine.
Peki o zaman şunu sorayım. Şimdi sen de söyledin, Yeşiller Türkiye'de ilk kez 1988'de partileşti. O zaman bambaşka bir Türkiye vardı. İşte 12 Eylül sonrası biraz işte sivil toplumun toparlandığı, çevre hareketlerinin ortaya çıkmaya başladığı, işte feminist hareketin ortaya çıktığı yeni bir Türkiye vardı. bir tür o dönemin şartlarında bir demokratikleşme dalgası vardı. O dönemde Yeşiller Partisi kuruldu. Kısa ömürlü oldu o Yeşiller Partisi ama çok önemli ve tarihe geçen işler yaptı. Yani bir anlamda Türkiye'de ekoloji hareketini yaratan demeyeyim ama en azından ekoloji hareketinin doğduğu aşamayı besleyen, siyasileştiren çok önemli bir şey ve bir kadro yetiştiren aslında çevre hareketleri için bir hareket oldu. Ama işte 2-3 senelik bir ömrü oldu. Sonra 2008'de ikinci Yeşiller Partisi kurulduğunda o zaman da bambaşka bir Türkiye vardı. Yani senin yaptığın şeyden ele alıyorum. Orada da işte AB sürecinde olan, AB adaylığı olan, işte demokratikleştiğini düşündüğümüz falan bir Türkiye vardı. Onun da çok uzun bir ömrü olmadı. İşte 4 yıl sürdü. Sonra işte HDP ile birleşerek Yeşiller ve Sol Geleceğe dönüştü. O da çok başarılı olamadı. Şimdi 2020'ye geldik. Bambaşka bir Türkiye'deyiz yine. Şimdi daha da otoriterleşmiş, işte ciddi bir ekonomik krizin içerisinde, siyasi krizin içindeki bir Türkiye'deyiz. Peki o zaman yapılamayan, yani 88'de ve 2008'de yapılamayan şimdi nasıl yapılabilir? Yani bu şartların daha ağır olması, şartların daha farklı olması nasıl etkiler yeşil siyaseti?
Belki bunu şey diye yorumlayabiliriz. Hani köprüden önce son çıkış gibi. Yani işte şu an gündemde olduğu için hani Belarus'ta olanları görüyoruz. Zaten Türkiye demokrasisi ve Rusya ile Mısır arasında bir yere de salınıyordu. Fakat şimdi iyice daha otoriter bir noktaya gitti. Artık sokakta herhangi bir şey söylemenin imkanı yok ki. Yeşiller Partisi genel olarak sokağın partisi. Hani sokaktaki hareketlerden ilerleyen bir parti olarak görülüyor. Hep bir yüzü sokakta olan bir parti. Fakat artık başta dediğim gibi yani köprüden önce bir son çıkış durumu var. 2008'de Avrupa Birliği süreci daha demokratikleşti. 1988'de bir karanlığı yırtma ve belki de başka konulara değinemeyen insanların kendisini çevre politikasında bulduğu bir durumdu. Fakat bu yani 2020'nin 2021'in farkı bana kalırsa ilk önce şu oluyor. İlk defa bir yeşil kuşak, yani tabii tarihsel anlamda değil ama bir yeşil kuşak var. Yani
nesil demek.
Nesil, evet evet, yeşil nesil var. Yani siyasette gerçekten, daha doğrusu dünyadaki değişimlerle, Türkiye'deki değişimlerle ilgilenmeye, gerçekten yeşillerin baktığı pencereden bakmaya başlamış ve onu da akıl yürütmeye başlamış bir kuşak var ilk defa. Ve bunu daha önce bu işi yapanlarla, başka konularla ilgilenenler ve şimdi yeşil politika ile ilgilenenlerle birlikte harmanlamayı başarmaya çalışan bir yapı var. Ve işte, şartların aslında giderek daha olumsuzlaşması, giderek daha zorlaşması da belki bir şeyleri değiştirmeme ihtimalini düşürüyor. Çünkü yani değiştirmek gerekiyor artık. Öyle bir durum var.
Aslında bu son söylediğin çok önemli bence de. Yani gerçekten şimdi hem kendim, sen de vardın, işte çok aktif yer aldığım ikinci Yeşiller Partisi dönemini düşünüyorum. Hem de birincisini, ben o zaman daha öğrenciydim, işte üniversite öğrencisiydim. O zamanı düşünüyorum. Mesela o dönemden, 88'ler döneminden benim yaş kuşağımda, yani İşte o dönemde üniversitede öğrenci olan kuşakta çok az insan yani vardı yeşil hareketle ilgilenen, bu konularla ilgilenen. Yani benim kuşaktan o zamandan beri kalan çok az isim vardır. 2008'deki dönemde yeni bir kuşak geldi gerçekten ama bu dediğin yoktu hakikaten, o zaman da yoktu. Yani yeni gelen neslin, işte bugün Greta'ların kuşağı dediğimiz, belki bu 2018'den sonra özellikle iklim krizine karşı çocukların, gençlerin yeni yarattığı hareketi de belki bunu bir işaret bir şey olarak görmek lazım. O açıdan gerçekten önemli bir şey. Gerçekten bu nasıl karşılanacak? Yani bu yeni gelen yeşil neslin artık her şeyi yeşil düşünce çerçevesinde belki düşünen neslin siyaset alanında bir anlamda sözünü duyurmaya gibi bir görevi olacak herhalde yeni yeşillerin. Bu anlamda belki biraz iklim krizinin geldiği nokta üzerinden de konuşabiliriz.
Tabii yani iklim krizinin geldiği nokta önemli. Türkiye özelinde özellikle bu çevre katliamlarının yarattığı bir tepki var. O da çok önemli. Yani işte Kaz Dağları'nda yaşananı görüyoruz. Yani bir tane fotoğraf aslında sayfalarca metnin anlatabileceği şeyi gösteriyor ve insanlara doğrudan bir tepki duymalı. İnsanların doğrudan bir tepki duymasını sağlıyor. İşte drondan çekilmiş bir kelleştirilmiş Kaz Dağları fotoğrafı ya da nereye bakarsak aslında bir çevreye saldırı, doğaya saldırı. Hayvan hakları da bence çok önemli bir noktada burada. Yani insanların bu Z kuşağı tartışmalarında da vardı. Yani bir kedi için dünyayı yakabilirler gibi böyle bir hafif dalga da geçmeye çalışan böyle merkez medyanın yazarlarında şeyler var, yazılar çıkmıştı ama bu gerçekten önemli. Yani
zaten kendisi... bu yeşil duyarlılıkla her zaman dalga geçilmez mi? Yani değil mi, ana akım medya hep bunu yapar yani.
Ya hep bir çiçekle böcekle mi uğraşacağız? Bir evet, şey vardır evet. Hep yani o hep vardır. Evet. Fakat işte şimdi bu çiçekle böcekle uğraşma konusu gerçekten bu yeni kuşağın en önemli noktası oldu. Yani kedi, bir sokak kedisi için çok net bir işte tırnak içinde kavgaya girebilecek insanlardan bahsediyoruz. Bir mücadeleye girebilecek insanlardan bahsediyoruz. İşte onu videoya çeken, sosyal medyaya yükleyen, bunu gündemleştirmeye çalışan. Fakat mesela 2008'de ve çok daha fazla olarak 1988'de bu hem yoktu hem insanlar başka noktalarda ilerlemek istiyorlardı. Yani başka noktalarda tepkilerini dile getiriyorlardı. Tabii ki o noktalarda, yani biraz sonra yeşil ilkeleri de konuşurken o noktalar hala önemini koruyor. Yani işte işçi hakları, başka konular, zaten mülteci meselesi falan yeni gündemimize geldi. Fakat bu yeşil kuşak esas olarak insanı merkeze koymayan bir öncelikler listesiyle ilerliyor. Yani küreyi merkeze koyuyor, sokaktaki kediyi merkeze koyuyor, dağdaki ağacı merkeze koyuyor ve bunlar için mücadele ediyor. Bu bence
aslında kendi önemli. Geleceğini ve kendi hayatını merkeze koyuyor.
Tabii ki.
Yani
tabii
şöyle ki. Belki şöyle bir benzetme yapabilir miyiz? Yani klasik siyasetlerde kendi hayatından ve geleceğinden çok kendi geçimi ön plandadır. Bu şimdi ise biraz daha böyle bayağı bir hayatta kalma önceliği, yani geçimini sağlamaktan o da var tabii. O da çok ağır bir şey hala, problem. Ama bir yandan bunu da aşan artık hayatta kalmak gibi bir noktaya geldi iş.
Geçimi ve belki gelecekteki güzel günleri düşünmek. Yani gelecekteki güzel günler için bugünü kullanmak ve o gelecekteki güzel günlere ulaşma vardı. Fakat işte iklim krizi şunu ortaya çıkardı ki biz bugünü kurtaramazsak, bugünü derleyip toparlayamazsak, yani bu iklim değişikliğini durduramazsak, gelecekteki güzel günleri bırakın, gelecek günler yok. O yüzden evet. De bizim şu andan itibaren bir şeyleri değiştirmeye çalışmamız ve şu andan itibaren ne yapıyorsak yapmamız gerekiyor. Bu bilincin ben daha fazla olduğunu düşünüyorum.
Peki sosyal medya da yoktu o zamanlar tabii. Yani bunun ne kadar bir fark yaratacağını düşünüyorsun?
Sosyal medyanın şöyle bir fark yaratacağını düşünüyorum. Yani sosyal medyanın hani bilgiyi dağıtma gücünü bir kenara koyalım. Onu zaten hani biliyoruz, insanlara ulaşma gücünü. Ama mesela işte Greta'nın işte bir teknede okyanusu geçerken ki anlarını buradaki işte Greta'nın bir yaşıtı anında izleyebiliyor ve onun mesajlarını alabiliyor. Bu bence sosyal medyanın
aracısız bir şekilde alıyor.
Aracısız bir şekilde alabiliyor. Evet, bu çok önemli. Yani bu bence işte Amerika'daki bir yaşıtım nasıl düşünüyor bu konuda? Çünkü iklim değişikliği onu da etkileyecek, beni de etkileyecek. Yeni Zelanda'daki bir yaşıtım nasıl düşünüyor bu konuda? Fransa'daki yaşıtım neler yapıyor bu konuda? İşte iklim grevinde onlar neler yapmış? Çünkü hemen fotoğraflar dağılıyor, hemen gündem oluyor. Sosyal medyanın bu yalnız değilim, binlerce kilometre ötede benimle aynı amaç için uğraşan, benimle yaşıt, işte aynaya baktığında bana benzer bir görüntüsü olan insanlar var ve onlarla birlikte bir şeyleri değiştirebilirim fikri bence cesaret veriyor.
Evet. Çok bayağı lafı uzattık. Yeşil ilkelere zaman kalmayacak. Biraz istersen onlardan bahsedelim. Şimdi Yeşil İlkeler 2002 yılında ilk kez, yani ikinci Yeşiller Partisi için tekrar bir araya gelindiğinde, o zamanki girişimi başlatanlar arasında ben de vardım. O dönemde bayağı uzun bir süreçte yazılmış ilkelerdi. Şimdi yıllarca bunlar kaldı. İşte ufak tefek değişiklikleri uğradı ama en son Yeşiller Meclisi değişen şartlar ve gündem üzerinden tekrar ele alarak bunları güncelledi. Şu anda yeşiller.org adresinde Yeşil İlkeler diye bir sekme var. Oradan görebilirsiniz. Şöyle bir hepsini tek tek belki okuyacak zaman yok ama gruplayarak gidelim. Birinci ilke doğaya uyum. Yeşiller yeryüzünde bir yaşam ağı bulunduğuna, insanın doğanın bir parçası olduğuna ve doğanın ekosistemlerin ve tüm canlıların içsel değerlerine inanır diye başlıyor. Ekosistemin dengesini hiçe sayan ekonomik ve sosyal yapılara ve doğayı yok oluşa götüren insan merkezli politikalara karşı çıkar. Doğayı yalnızca bir ekonomik değer kaynağı olarak görmez ve biyolojik çeşitliliği koruyan, doğanın haklarını tanıyan ekoloji eksenli politikalar geliştirir diye başlıyor. Ki bu eski versiyonda da birinci maddeydi, doğaya uyum. Ama orada olmayan bir ikinci madde geldi. O da iklim kriziyle mücadele. Yani ilkelerin içine girecek kadar ön plana geldiği görünüyor. Onda da işte iklim kriziyle ilgili, buranın tamamını okumayayım, biraz daha uzun. İklim kriziyle mücadelenin de ne kadar öncelikli olduğunu daha en başta söylüyor. İstersen bu ikisiyle başlayalım Koray. Biraz yorumlayarak gidelim.
Tamam. Zaten ben ilk başta kafamda bir kategorizasyon yaptığımda şöyle bir şey gördüm. Yani şimdi mesela ben kiraz dediğimde herkesin kafasında belli bir kiraz canlanıyor ya. Hani yeşiller dediğimde de politik olarak canlanan noktaya aslında bizim 10 ilkemizden 3, belki 3,5'u giriyor. Yani çevreyle ilgilenen, işte doğayla ilgilenen.
Iklim, onları da söyle, onları da okuyayım.
Yani işte doğayla uyum, iklim kriziyle mücadele, sürdürülebilirlik ve belki küresel mücadele.
Tamam, doğrudan onları da hemen söyleyeyim istersen. Sürdürülebilirlik 7. madde. Burada özellikle işte her hali yıkıcı olan endüstriyalizme, kalkınmacılığa, tek tipleştirici tüketim toplumuna bir eleştiri var. Ekonomik büyüme saplantısını reddettiği, işte ekolojik ayak izini azaltacak döngüsel ekonomik yapıları vesaire ve özellikle kapitalizm eleştirisi de var burada. Kapitalizmin sadece kısa vadeli çıkarları önemseyen kar odaklı ve yıkıcı işleyiş biçimine karşı gezegenin geleceği için gerekli radikal iktisadi önlemlerin alınmasını savunur. İşte gelecek kuşakların ve doğanın haklarını gözeten sürdürülebilir, adil, paylaşımcı bir sistem. Bunlardan bahsediyor. Diğeri de hangisi dedin?
Küresel mücadele. Hani o da yarım olarak, yani yarısı da...
İkinci madde.
Evet. Genel politikalara sokuyorum onu. Ama birazı yeşiller denildiğinde akla gelebilecek.
Burada da evet, burada da doğanın sınırları olmadığı, işte küresel sorunların bütün dünyayı etkilediği falan. Evet, sen devam et. Ben böylece biraz daha hızlı toparlamış olacağız.
Tamam. Şimdi bu maddelere baktığımızda zaten işte mesela iklim değişikliğiyle mücadele değil artık. Yani iklim kriziyle mücadele denmesi bile bence önemli bir politik tercih. Yani mesela 2008'de bu madde doğrudan yazılacak olsaydı veya işte ilk yazıldığında yazılacak olsaydı büyük ihtimalle iklim kriziyle mücadele değil, iklim değişikliğiyle mücadele denecekti. Yani karşımızda bir kriz olduğu net olarak konmuş bir şekilde duruyor bu ilkelerde. Bence bu bir kere çok önemli. Doğayla uyum, yani programın başından itibaren konuştuğumuz, yani bu kuşağın da aradığı, zaten hani doğayla, doğanın bize dayattığı bir nokta. Yani doğayla uyumun karşısına çıktığımızda neler olabileceğini işte biraz yağmur yağdığında Karadeniz'e, biraz yağmur yağdığında İstanbul'a, Ankara'ya bakarak görebiliyoruz aslında. Yani hani çok daha genel bir şekilde konuşuyorum. Ve sen zaten altları onu okuduğun için. Sürdürülebilirlikte de genel olarak bir bu kapitalizm ve daha doğrusu hakim ekonomik yapının eleştirisi var. Bu hakim ekonomik yapının aslında insanlığın krizine yanıt olmadığını korona sürecinde çok net bir şekilde gördük. Yani bir anda işte her şeyin sınırsız dolaşımı oldu, paranın sınırsız, malların sınırsız işte dolaşımlı olduğunu kabul eden bir sistem bir anda duvarları çekti ve işte birbirlerinin maskesine el koyan, yardımına el koyan bir yapıya soktu dünyayı. Yani bir sürdürülebilirliğin olmadığını gördük. Küresel mücadele de aslında bunu bize gösteriyor. Yani korona, yine koronadan hareket edersek veya belki mülteci sorunundan hareket edersek, mültecilerin sorunundan daha doğrusu hareket edersek, küresel yani bütün sorunlar küreselken bunlara karşı küresel olmayan bir mücadelenin yapılmayacağını ilkesel olarak buraya koymanın önemli olduğunu düşünüyorum.
Evet, yani aslında söylediğin şey şu açıdan da önemli. Şimdi diğer siyasetlerin, siyasi partilerin genellikle bu tarz çok net ilke şeyleri pek olmuyor ama hani ama hepsinin tabii sonuçta programatik metinleri var ve oralarda ya da işte teorilerinde buna benzer şeyler var. Senin de dediğin gibi en azından bu 3-4 madde, yani doğaya uyum, iklim kriziyle mücadele, işte sürdürülebilirlik maddeleri ve aslında küresel mücadelede biraz belki diğer siyasetlerde bulmayı beklemeyeceğimiz şeyler herhalde. Bu açıdan da doğru, önemli bir ayrım noktası herhalde. Belki senin ikinci kategorin ne? Öyle devam edelim.
İkinci kategorim yeşiller dendiğinde doğrudan akla gelmeyen, yani daha doğrusu sıradan bir seçmenin, sokaktaki seçmenin doğrudan aklına getiremeyeceği, fakat bizim politikamızın sadece işte demin biraz şey olarak söyledik ya, mizahi olarak, hani çiçekle böcekle uğraşmayan kısmı, diğer konularla da uğraşan kısmı ve bence yeşillerin politikasına çok önemli farklılıklar ortaya koyan ve temel direği olan şeyler. Yani barış ve şiddetsizlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm, işte adil paylaşım, özgür yaşam ve çoğulculuk maddeleri. Yani zaten bunların da ne kadar hayati olduğunu görüyoruz. Yani işte şu an işte 13'ünde galiba AKP'nin MYK'sı toplanacak. O MKYK mı diyorlar onlar, neyse. İşte İstanbul Sözleşmesi'ni konuşacaklar mesela ve İstanbul Sözleşmesi'ne biz şu anda net olarak sahip çıkan bir siyasi parti, işte belki HDP'yi görüyoruz. Fakat Yeşiller 10 ilkesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm diyerek belki İstanbul Sözleşmesi'ni bile aşan bir yapı ortaya koymayı kendilerine yani bir görev
kesin,
olarak.
Açtığı kesin zaten de.
Yok, bu şey olarak yani erke eline aldığında bunu aşacağını gösteren anlamında söylemek istemiştim.
Yani şimdi bir daha tekrarlayalım o zaman. Barış ve şiddetsizlik ilkesi dedin ki bu üçüncü ilke gerçekten hani dünyada da tarihsel anlamda yeşillerin en ayırt edici ilkesidir şiddetsizlik. Herhangi bir şiddete dayalı siyasi mücadeleyi asla kabul etmeme anlamında. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm maddesi dördüncü maddede aslında bu yeni, şöyle yeni, daha doğrusu eski versiyonda da vardı ama orada erkek egemenliğiyle mücadele ya da erkek egemenliğinin reddi gibi bir başlık
reddi,
vardı.
Reddiydi, evet.
Evet, şimdi doğrudan doğruya feminizm girdi madde başlığı olarak ve toplumsal cinsiyet eşitliği girdi. Burada özellikle işte LGBT'yi hareketi ne çok fazla gönderme var, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin baskı altında tutulmamasına yönelik çok ciddi bir vurgu var. Bu hani vurgunun artmış olması önemli burada, bir fark. Hangisini söyledin? Çoğulculuğu söyledin. 10. madde.
Adil paylaşım ve özgür yaşam.
Evet, adil paylaşım ve yine daha ekonomik bir ilke belki gelir, adaletsizliğiyle vesaire ilgili. Ama sadece o da değil, aynı zamanda işte uygulanacak bütün politikaların çevre ve iklim adaletini gözetmesi, bireysel özgürlüğe ve farklılıklara zarar vermeden tasarlanması, toplumun her kesiminin hem ekonomik hem bölgesel hem de cinsiyete, yaşa ve diğer kimliklere dayalı bir eşitlik temelinde kurulması gibi bir ilke aslında. Özgür yaşamda biraz daha işte insan haklarına vurgu yapan, sadece doğa haklarına vurgu zaten var en başta ama işte insan haklarına vurgu yapan bir şey. 3-4 dakikamız kaldı. Herhalde bir grup daha kaldı.
Yok, aslında tamamladık. 4-6'da
yerel ve doğrudan demokrasiyi söyledik mi?
Pardon, yerel ve doğrudan demokrasi
var. Bir de o var. 6. madde yerel ve doğrudan demokrasi. Bu da aslında yani şeyin, yine yeşil düşüncenin ayırt edici denebilecek şeylerinden bir tanesi. Yani bütün karar yapılarının, politikanın aslında merkezi değil, yerinden
yani aslında
yönetime yayılması gibi bir şeyi oldukça detaylı bir şekilde anlatıyor.
Kararın alındığı yerle kararın uygulandığı yer arasındaki mesafenin azaltılması. Yani işte Artvin'deki bir kararın sadece Ankara'dan dayatılmaması, Artvin'de de Artvinlilerle birlikte alınması diyebiliriz buna. Yani genel olarak aslında hani sen okuyunca tekrar düşündüm. Daha önce de zaten defalarca şey yapmıştık. Hani metinlerin ruhu diye bir şey vardır ya. Ona baktığımızda 2000 ilk çıkışından sonra biraz güncellenmesinden şu ana bakılırsa işte toplumsal cinsiyet ve feminizm konusunda mesela bir öne çıkış var. İşte LGBT hakları konusunda. Barış ve şiddetsizlikte daha öne çıkış var. İklim kriziyle mücadelede daha öne çıkış var. Aslında bugün güncellenmeyle birlikte hayat nereden vuruyorsa diyeyim yeşil ilkelerde orayı güçlendirerek ona karşı bir çıkış ortaya koymaya çalışıyor. Yani ben metnin ruhuna, 10 ilkenin ruhuna baktığımda bunu görüyorum.
Evet, yani şununla da kapatabiliriz belki. Yani klasik yeşillerin dünyada klasik bir dört sacayağı vardır. Birincisi ekolojidir. İşte burada zaten doğaya uyum, iklim kriziyle mücadele, senin de başta söylediğin sürdürülebilirlik bu sacayağının bu ayağına giriyor diyelim, bu şeyine giriyor. İkincisi şiddetsizliktir. Burada zaten şiddetsizlik ayrı bir ilke olarak var. Üçüncüsü doğrudan demokrasidir. Burada yine yerel ve doğrudan demokrasi, yerelleşme, işte merkezden öteye şeylerin, karar süreçlerinin aktarılması vesaire, bunlar yine ayrı bir ilke olarak var. Dördüncüsü de sosyal adalet diye geçer ya da sosyal haklar vesaire diye geçer. Bu da aslında bu ilkenin çeşitli yerlerine, bu 10 ilkenin çeşitli yerlerine dağılmış bir şekilde daha ekonomiyle ilgili, sürdürülebilirlikle ilgili, işte yeşil ekonomi, adil paylaşım, özgür yaşam vesaire gibi şeylerle, maddelerle dağılmış bir şekilde var diyebiliriz. Çoğulculuk ilkesinin de belki özellikle, yani açıkça burada ırkçılık, milliyetçilik, kökten dincilik, cinsiyetçilik ve homofobiyle mücadele eder diyerek, işte göçmenler ve mültecilerle dayanışma içindedir ve bu kesimlerin haklarını savunur diyerek çoğulculuğa da özel bir vurgu yaptığını belki söylemek lazım. Evet, bu şeylere okumak, tartışmak isteyenlere tekrar yeşiller.org adresinde bunları bulabileceklerini hatırlatalım. Çok teşekkürler Koray.
Ben teşekkür ederim Ümit. Ömer Bey'e de geçmiş olsun diyeyim.
Çok
başka
teşekkürler.
Söyleyemedim.
Evet, çok teşekkür ederiz. Umarım haftaya Ömer abiyle beraber devam etme şansımız olur.
Evet, ben de dinleyici olarak katılırım programda. Evet.
Herkese iyi haftalar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.